bana ellerini ver. Akşamları artık serinlemeye başlamıştı. Ya da yaşlı adam hastalığının verdiği dirençsizlikle daha da üşür olmuştu bir zamandır. Çatalını tabağının kenarına titreyen elleriyle bırakıp ağzında büyüyen lokmayı birkaç defa daha çiğneyip bitirdi. Dudaklarını peçeteyle yavaşça sildi. Yan sandalyede yemeğini düşünceli bir şekilde yiyen doktoruna dönüp, ''Bak doktor, sana daha önce de defalarca söylediğim gibi, ben gömülmek istemiyorum. Bir mezar, bir mezar taşı, üzerimde toprak, çiçekler falan istemiyorum. Ben kadavra olarak bedenimi bağışlamak istiyorum. Sen bunun mümkün olmadığını söyleyip duruyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Vasiyetim bu benim yahu. Vasiyet, son arzum. Cenaze namazımı kılın tamam, amenna. Sonra beni bir ambulansa koyun ve fakültenin kadavra bölümüne bırakın. Tıp fakültesindeki öğrenciler, öğrencilerim, bizden sonra bu ilme hizmet edecek olan yeni nesiller, bedenimin her zerresini tıp bilimi için kullansınlar böylece. Ben bunu istiyorum. Bu fikrin nesi kötü? Neden kabul edilmiyor isteğim? Diyerek biraz da hiddetle söylendi. Cümlesini daha da uzatacaktı belki ama keskin ve ard arda gelen bir öksürük konuşmasını burada kesti. Doktor da çatalını tabağının kenarına bıraktı ve biraz da can sıkıntısıyla sildi ağzını. Yaşlı adama dönüp başladı küçük bir çocuğa anlatır gibi sakince, saygılı ama huzursuz bir ses tonuyla. Bakın hocam, konuştuk bu konuda sizinle defalarca. İsteğiniz ne yazık ki kanunen mümkün değil. Bu ülkenin yasaları müsaade etmiyor buna. Böyle bir işlem yapılamıyor. Böyle bir vasiyet kabul edilmiyor. Siz imkansız bir istekte bulunuyorsunuz. Yaşlı adam artık tüm damarları ince birer yol gibi oldukça belirgin ve iyice küçülmüş ellerini havaya kaldırarak ''Hey Allah'ım, hala imkansız diyor bana. Kaç yıldır öğretemedim sana. İmkansız diye bir şey yoktur. Her şey için mutlaka bir yol vardır hayatta. İnsan yaşadıkça ve nefes aldıkça. Tek istisnası ölümdür bu kaidenin. Size bunu daha ilk dersimde söyledim.'' Cümlesi bir öncekinden de kuvvetli bir öksürük nöbetiyle kesildi yine. Sol yanında oturan ve sessiz bir kederle onları dinlemekte olan karısına masanın ucunda duran ilaçlardan birini işaret etti. Kadın artık hepsinin ismini ve kullanım gerekçelerini ezbere bildiği ilaçlardan işaret ellerini alıp yaşlı adamın yufka gibi ince bir derinin sardığı küçücük avucunun içine bıraktı ve yaşlı adamın öksürüğünün arasına sıkıştırmaya çalıştığı bir bardak suyu da kendi elleriyle içirdi ona. Bunları yaparken kadının akide şekeri yeşili gözlerinde yağmaya hazır bulutlar gezinmekteydi. Kimse fark etmedi. Adam nefesini düzenlemeye çalışırken doktor bir yardım istercesine kadına döndü ve ''Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Hocamla defalarca konuştuk ama sizin fikrinizi hiç almadık. Bağışlayın.'' dedi tüm içtenliği ve samimiyetiyle. Yaşlı adam da biraz mahcup, göz çukurlarının içine kaçmış uykusuzluktan kan çanağı gözlerinin eşlik ettiği minnet dolu bir gülümsemeyle karısına baktı. Başını hafifçe sağ yanına eğmek suretiyle. Kadının bulutları dağıldı. Ben dedi, duraksadı. Yaşlı adamla kesişti göz bebekleri. Gülümsedi o da adama minnetle. Yutkundu. Cesaretini topladı. Adamın ellerini örttü kendi elleriyle. Ben bir mezarı olsun istiyorum onun. Belli bir yeri. Her gün gidip ziyaret edebileceğim. Bir aile mezarlığımız var zaten bizim. Buraya pek yakın. Hatta gündüzleri bahçeye çıkıp bakınca dahi görebiliyorum ben dedi. Bu son cümlesini kendi içinden hızlıca bir daha tekrarlayınca kendisi de garipsedi. Delirmekte miydi? Bir mezar gözlemcisi olmuştu son zamanlarda sanki. Doktor, kadının bu sözleri üzerine biraz daha rahatlamış gibiydi. Yaşlı adamsa bir o kadar şaşkın, Ellerini çekip çıkardı avuç içlerinden kadının. Öksürüğünü susturmuştu bir süreliğine. Şimdi dilediği kadar konuşabilirdi. Önce kadına döndü. Ah benim canımın çekirdeği, bir taneciğim. Kızamıyorum ben sana. Hiç de kızamadım ömrümüz boyunca. Bu senin isteğin. Sorgulamayacağım nedenini. Her gün yaptığımız gibi bahçede oturup benimle kahve içmeyi mi planlıyorsun mezar taşımı uzaktan görebildiğin kadarıyla? Kadındaydı bu kez mahcup olma sırası. Fakat yaşlı adamın bu cümlesi üzerine üçü de gülmeye başladı kahkahalarla. Yaşlı adam doktora döndü bir yandan gülmeye devam ederken. İşte doktor, duydun benim güzel karımın fikrini. Şahanedir benim karım. İlk tanıştığımda da böyleydi. Yıllardır da böyle. İnsanı şaşırtmayı hep başarır ve bir o kadar da imkansızdı kendisi seneler evvel ama dediğim gibi imkansız denen hiçbir şeye yer olmadı benim hayatımda. Doktor biraz da şu kadavra sohbetinden sıyrılmak istediğinden öyledir mutlaka. Hiç bilmiyorum tabii ben sizin hikayenizi dedi soru dolu bakışlarıyla. Yaşlı adam gözlerini kapadı, başını iki yana salladı. Ellerini yine karısının ellerinin arasına bıraktı. Bu defa her biri bir bebeğinki kadar ince ve çelimsiz parmaklarını kadının parmaklarına doladı. Defalarca ölçüsü küçültüldüğü halde artık neredeyse yaşlı adamın yüzük parmağına zar zor tutunan alyansı kadının akide şekeri yeşili gözlerinde parladı. Ve yaşlı adam uzakta kaybettiği bir şeyi arar gibi gözleri kısık anlatmaya başladı. Ben doğduğumda beni bir caminin musalla taşına bırakmışlar bir çaputa sarıp. Hava öyle soğukmuş ki sanırım beni bırakanlar da derhal öleceğimi sanmışlar ve galiba bu sebepten en doğru yerin bir musalla taşı olabileceğini ummuşlar. Caminin imamı beni bulduğunda gerçekten de donmuş bir haldeymişim. Beni götürdüğü sağlık ocağındaki doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söylemişler ancak imam ayak diremiş. Kar kış kıyamet demeden beni hastaneye yetiştirmiş. Hastanedeki doktorlar çok umutlu olmasalar da tutunmuşum ben hayata sıkı sıkıya. Bir süre hastanede kaldıktan sonra beni terk edilmiş bebeklerin olduğu bir kuruma yerleştirmişler. Bu kurumda diğer kimsesiz çocuklarla birlikte büyümüşüm. Çok yaramazmışım. İmkan yok okumaz bu haylazlıkla bu çocuk demişler benim için. Fakat ne zamanki okula başlamışım, okumaya, yazmaya hayran kalmışım. Tüm o serseri çocuk hallerimi bir kenara bırakmışım. O soğuk musalla taşından bana yadigar ciğerlerimin zayıflığından mütevellit, öksürük illetine inat doktor olmaya karar vermişim. Doktor olup bu öksürüğün kökünü kazımaya yemin etmişim. Tıp fakültesine dereceyle girip fakülteden dereceyle çıkmışım. Mecburi hizmetimi tamamlayıp uzmanlığımı kazanınca dönüp gelmişim bana hem analık hem babalık yapan devletimin şifa kapısına. Ve bir gün işte bu güzel kadınla karşılaştım o hastane koridorunda. Böyle bir çift akide yeşili göze daha önce hiç rastlamamıştım hayatımda. Gördüğüm an evlenme teklif edesim gelmişti ama işte kimsesizliğin verdiği güvensizlikle ilk zamanlar ona kalbimi dahi açamadım. Açılan kalp de kapanmıyor biliyor musun doktor? O da beni sevdi. Hem de benim onu sevdiğimden çok galiba ki evlenmeye karar verdiğimizde onu istemeye gittiğim akşam paşa babası bu nereden geldiği belli olmayan adama imkan yok vermem kızımı. Biz onu yalılarda büyüttük efendi, sen ona bu imkanları sağlayabilir misin dediğinde karımın elimi bir tutuşu vardı ki bir daha hiç bırakmadı. İşte biz o gün bugündür bakarız birbirimize, birbirimizin gözünün içine. Çok yokluklar içinde yaşadıksa epey bir müddet, onun varlığı hep en büyük zenginliktir benim kalbimde. Öyle değil mi? Diye sorarak sarıldı artık son derece kuvvetsiz kollarıyla karısına. Öyle dedi kadın ve gülümsedi, onaylarcasına sallayarak başını. Anlatmaya devam etti yaşlı adam. İşte doktor, Gördüğün gibi imkansız diye bir şey yok. Bu illet hastalık içinde ne demişti başhekiminiz 2 yıl evvel? 2 aydan fazla yaşamam imkansızmış. Literatür böyle söylüyormuş. Peki ben ne yaptım? İmkansızı yine hiçe saydım. Literatüre geçtim yahu. Şimdi sen de benim isteğimi yinele fakülteye. Ben bir avuç toprağa karışıp yok olmayacağım. Öğrencilerimin eğitimlerinde kullanacağı bir araç olacağım. Bu da sana son sözüm. Doktor peki diyebildi sadece. Dinlediği hikaye zihnini epey karıştırmıştı. Evine dönerken kulaklarında hala hocasının son sözü çınlamaktaydı. Bahar sabahları kış mevsimini aratmayacak derecede soğuk olur bazen. Kadın bir ürpertiyle uyandı. Yatak odasının bahçeye açılan kapısının önünde uçuşan perdeyi zar zor seçiyordu ilerim yok gözleri. Kocası yoktu yanında. Seslendi, yanıt alamadı. Üzerine erguvan pembesi ipek sabahlığını giydi. Ayakları çıplak, yarı açık kapıdan bahçeye çıktı telaşlı. Yaşlı adam nefes nefese elinde küçük demir bir kürek ve kazma ile bahçede bir çukur kazmaya çabalamaktaydı. Kadın duraksadı. Yavaşça adama yaklaştı. Her zamanki naifliğiyle yaşlı adama orada ne yaptığını sordu. Ve adamın alnından dökülen terleri, elleri ve ipek sabahlığın etekleriyle silerek onu bir bebek gibi kollarının arasında odaya taşıdı. Yaşlı adam, kabahatinin farkında küçük bir çocuk misali yatağın içinde, hızlı hızlı inip çıkan göğüs kafesinin üzerinde toprağa bulanmış ellerini kavuşturmuş halde durmaktaydı. Kadın adamı sıcak havlularla sildi, temizledi. Bir kez daha sorusunu yineledi. Neden o küçük çukuru açtın bir taneciğim? Hava çok serin, üşütebilirsin. Hasta olmanı istemiyorum, lütfen rica ederim. Yaşlı adam son bir gayretle tuttu kadının ellerini. Ben bir zeytin fidesi getirttim. Onu dikmekti niyetim. Böylece ben gittiğimde sen her gün bahçede ona bakarak sanki karşında ben varmışım gibi kahveni içebilecektin. Bilirim zeytin ağaçlarını pek seversin. Onların ölümsüzlüğü sana bizim sevgimizi hatırlatır yokluğunda diye düşündüm. Bu kez seni ben şaşırtayım dedim ama beceremedim. Özür dilerim. Cümlesinin bitimiyle kapandı yaşlı adamın gözleri. Kadın sarstı adamı hızlı hızlı. Uyan, yalvarırım uyan diyerek avaz avaz bağırdı. Yaşlı adam uyanmadı. Kapının zili ısrarla çalmaktaydı. Kadın elleri yaşlı adamın ellerinde acaba ne kadar zamandır öylece durmaktaydı. Gidip kapıyı açtı. Doktordu gelen. Kadının içi yakut kırıklarıyla dolu akide şekeri yeşili gözlerini görünce anladı. Hocamın isteği için izin verdiklerini söylemeye gelmiştim. Kadavra olarak kabul edilecek fakülteye dedi. Müjdeli bir haberi verir gibi. Cenaze namazının salası yayılırken caminin avlusuna, kadın bitap bir halde bir köşede insanların ve bilhassa kocasının öğrencilerinin ona söylediği övgü ve telkin dolu sözleri yarım yamalak işitti. Zira acısından neredeyse sağır olmuş kulakları bu kadarına el verdi. Namaz bitip de yaşlı adamın bedeni fakülteye teslim edilmek üzere ambulansa doğru götürülürken eller üzerinde kadın koşarak gitti telaşla doktorun yanına. Koluna yapışıp bir dilenci misali, ''Doktor, lütfen bana ellerini verin.'' dedi yalvarırcasına. Doktor önce anlamadı. Şaşkınlıkla duraksadı. Kadın yineledi. ''Sizden rica ediyorum, lütfen bana onun ellerini verin.'' Doktor ne söyleyeceğini bilemedi bu tuhaf istek karşısında. ''Hanımefendi rica ederim, bu imkansız. Zaten o kadar zor kabul ettirdim ki hocamın son dileğini. Bu gerçekten mümkün değil, yapamam.'' Kadının akide şekeri yeşili gözleri büyüdü acıyla. Yapacaksınız, yapmalısınız, imkansız diye bir şey yok derken hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yanına gelip onu oradan uzaklaştırmaya çalışanları elleriyle itiyordu bir yandan. Doktor hemen toparladı kendini. Benim de gelin deyip kadını çıkardı kalabalığın arasından. Ev daha önce hiç bu kadar boş, sessiz, kimsesiz hissettirmemişti ona kendini. Kapının hemen önünde durup, kan kırmızısı kutu gibi bir çantanın soğuk sapını sımsıkı tutarken bunu düşündü kadın. Dostları ve tanıdıkları onun bugün ısrarla yalnız kalma isteğini gücenik bir garipsemeyle karşıladılarsa da şükür ki üstelememişlerdi. Kadın aklına üşüşen tüm bu düşüncelerle eve girmekten vazgeçip bahçeye yöneldi. Kocasının kazdığı küçük çukura bakıp gülümsedi. Elindeki kutuyu bir kenara koydu yavaşça, içindekileri sarsmayacak bir itinayla. Çukuru küçük demir kazma ve kürekle biraz daha derinleştirdi ve genişletti. Elleriyle ölçüp emin oldu uygunluğuna. Ve kırmızı çantadan çıkardı kocasının donmuş haldeki ellerini. Özenle bıraktı çukurun içine. Göz yaşları yağdı üzerlerine. Öyle ki çözüldü buzları ellerin. Kadın şefkatle dokundu onlara son defa ve örttü onları avuçlarca toprakla. O sırada bir köşede beklemekte olan zeytin fidanını fark etti. Sevindi, çok sevindi. Zeytin fidanını alıp avuçlarca toprağın üzerine yerleştirip gömdü onu sıkıca. Gözyaşlarıyla verdi ilk can suyunu fidana. Hafif bir rüzgar esti. Kadının ellerine dolandı, kollarını sardı, gözlerine dokundu, saçlarını okşadı, kirpik uçlarını titretti ve geldiği gibi gitti. Kadın eve girdi. Kocasıyla en sevdikleri kahve fincanlarını çıkardı dolaptan. Bol köpüklü kahvenin kokusu bir anda tüm bahçeyi sardı. Kadın kahvesini içerken zeytin fidanını aşkla seyredaldı.